Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir. Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacak.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
RSFM'de fotoğrafın tamamına bir kez daha hoş geldiniz. Bu cumartesi de birlikteyiz. Saatlerimiz 14.10 civarında. Bütün dünya Yeni Zelanda'daki saldırıyı konuşuyor. Biz de konuşacağız sevgili Deniz Ülke Arıboğan Hoca'yla. Ama başka şeyler de oluşmaya başladı. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı artık mitinglerinde o bizim sosyal medyada aman paylaşmayın, ne olur göstermeyin dediğimiz görüntüleri kullanmaya başladı. Bugün ilk defa Tekirdağ mitinginde kullandı. O çatışmayı yani silahla girip camide falan o şeyi arkasından da Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Hani bakalım bu işin sonu nereye gidiyor? Buna ihtiyacı var mı? Seçimin bu işin içinde olması gerekiyor mu? 40 küsur kişi ölmüş. Bir yasını tutalım, bir duasını edelim değil mi? Önce hani seçim meydanlarında bu meseleyi mesele etmeden önce. Bunu uzun konuşacağız çünkü teröristle ilgili önemli başka bilgiler de var. Mesela Balkan bağlantılarından bahsediliyor. Alman ırkçılarıyla orada buluşulduğundan bahsediliyor filan. Ama önce haftalardır konuşmak için beklediğimiz hukuk çenağında, adalet çenağında ne oluyor? Birkaç tane önemli konu var. Sevgili Ersan Şen Hoca ile başlayalım. Sonra çok dile getirdiğimiz askeri okul öğrencilerinin meselesini de soracağız. Hocam çok teşekkürler vakit ayırdığınız için hafta sonu olarak bize.
Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Ahu Hanım.
Çok sağ olun efendim. Şimdi siz bizimle, bizim tanıtım jeneriklerinde hala sizin o ilk programlardaki buna af denemez sözünüzü kullanıyoruz. Bir af tartışması hala var. Ona döneceğim ama önce isterseniz bu yargıda etik bildirgesi ve onu oradaki önemli satır başlarını konuşalım. Neden önemli? Siz niye önem veriyorsunuz buna?
Şimdi esas itibariyle bizde kuvvetler ayrılığında Ahu Hanım, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı özellikle hakim yani yargıçlar cenahında çok konuşulur. Hı hı. Anayasada yazar. Buna ilişkin yasal düzenlemelerimiz var. Uluslararası sözleşmelere bağlıyız, öyle söylüyoruz ama yargıyla ilgili bu bağımsızlık ve tarafsızlık sorununu da bir türlü çözemiyoruz. Hı hı. Yine liyakat meselesi, tecrübe, efendim işte adaletli yaklaşım, anayasayı ve kanunları, çünkü normatif anlayışla hareket eden yazılı hukuk sistemini benimsemiş bir memleketiz biz. Bunları tatbikte zorlanıyoruz. Özellikle 15 Temmuz süreci ve sonrasında yaşanan hakim savcı ihraçları, yeni kadroların oluşturulması, hafızanın kaybolması maalesef. Neticede o yeni gelen kadroların liyakati, efendim işte tecrübesi, çünkü 24-25 yaşlarında insanlar hukuk fakültesinden mezun olduktan hemen sonra neredeyse hakimlik, savcılık gibi çok önemli bir hak dağıtmanın, efendim ihtilafları yani uyuşmazlıkları çözmenin ana noktalarını, ana süjelerini maalesef 24-25 yaşında arkadaşları bu mecburi durumdan da hareketle koymak, yerleştirmek durumunda kaldık. Dolayısıyla bu zamanda anladığımız kadarıyla Adalet Bakanlığı her ne kadar ilan etse, duyursa da Hakimler ve Savcılar Kurulu, hakim ve savcıların da katkısıyla Türk Yargı Etiği Bildirgesi'ni yayınladı ve yayımladı. Yani 8 başlıktan oluşan bu bildirgede elbette önemli, gerçekten bugüne kadar da uygulanması gereken esasında bir hatırlatma niteliğinde, bir söz, yemin özelliğinde bir bildirgenin işlendiğini, hazırlandığını, ortaya koyulduğunu gördük. Tabii bu bildirgenin sadece hazırlanıp duyurulması, hakim ve savcıların bu bildirgeyle ilgili sözlerini, yeminlerini zaten daha önce mesleklerinde, hukukçuluklarında olması gereken bu taahhütlerine, bağlılıklarını tekrarlamaları önemli. Ama önemli olan sadece söz değil, icraat. Yani buna ilişkin bu yeminin, bu bildirgenin içeriğinde 8 başlıktan oluşan bu bildirgenin içeriğinin gerçekleştirilmesi yönünde normatif anlayışta Türk hukukunda, anayasada ve kanunlarda hakim ve savcılarla ilgili yeterli mesleki güvenceler ve teminatlar var mı? Buna bakmak gerekiyor. Yoksa başlıklara baktığınızda Türk Yargı Etiği bildirgesinde bazı eksik olan hususlar var, onu söyleyeyim. Özellikle hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. 138. maddenin 1. fıkrasıdır anayasanın. Bunun metnin başlangıç kısmında olduğunu görüyoruz ama
ayrıca vurgulanmadığını görüyorsunuz.
Ayrıca vurgulanması gerekiyordu. Çünkü biz daha çok metinde özen gösterirler, yapmaya gayret ederler. Mesela gerekçeli karar hakkı, gerekçeli karar hakkı dürüst yargılanma hakkının ayrılmaz bir parçası olarak artık kabul edilmekte. Gerekçeli karar yazmaya özen gösterirler değil de gerekçeli kararı yazmak zorundayız. Bunun üzerine taahhüt ediyoruz. Çünkü bugün Türk hukukunda önemli sorunlardan birisi de yeterli gerekçelerin kişi hak ve hürriyetlerine yönelik kısıtlamalarda sadece madde metinlerinden ibaret bırakılması suretiyle ihlal edildiği ve gerekçeli kararların oluşturulmadığı yönünde yoğun eleştiriler bugün değil, evet, geçmişte de yapıldı. Bugün de bu eleştirinin henüz karşılanamadığını görüyoruz. Ben şunu ifade etmek istiyorum. 8 başlıkta deniyor ki hakimler ve savcılar insan onuruna saygılıdır, insan haklarını korur ve herkese eşit davranırlar. Tereddütsüz böyle olmalı. Eşitlik ilkesi bakımından güzel bir tanımlama yapılmış, eksiklik olsa bile, ama hakimler ve savcılar bağımsızdırlar dediğimizde bizim esas bağımsızlıkta anladığımız ahvanım hakimlerdir daha fiyatı. Yani. Savcılar da önemli ama hakimlik savcılık mesleği maalesef bizde yasal temelde birlikte ele alınır. Yani hakimler ve savcılar kurulu, hakimler ve savcılar kanunu esasında icra ettikleri meslekler itibariyle pozisyonları itibariyle farklıdırlar. Çünkü evet, Cumhuriyet savcıları iddia ederler, suçlamada bulunurlar. Her ne kadar maddi hakikate ve adalete ulaşmak için gerçekleri ortaya koymaktan, çıkarmaktan kaçınmamaları gerekir. Şüphelilerin, sanıkların haklarını korusalar da asıl adaletin terazisini oluşturan, yani tezi antitezi çatışan noktada millet adına, Türk millet adına, devlet adına değil, karar veren mahkemeleri oluşturan hakimlerin, yani yargıçların bağımsızlığı önemlidir. Burada şu hususat dikkatimi çekti. Önemli, kararlarını kişilerin, kurumların ya da kamuoyunun tepkisini çekeceği endişesi duymaksızın, onları memnun etme kaygısını taşımaksızın bağımsız olarak verirler. Bu mükemmel. İşte bunu sağlamaya yönelik tedbirlerin,
hakim güvencesi,
yasal güvencelerin aynen oluşturulması gerekir. Çünkü hakimlerimiz, yani yargıçlarımız, kişi hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiği iddiaları karşısında hakların korunması gerektiği noktasında bireyi devlete, bireyi belediyeye, bireyi bürokrata, bürokrasiye karşı koruyacak. Hiçbir etki altında kalmayacak. Bir kararı verdiği veya vermediği için bir yerden bir yere nakledilmeyeceğini, tayin edilmeyeceğini, gönderilmeyeceğini bilecek. Bunu hissedecek, yaşayacak. Neticede biz yargıyı anayasanın 9. maddesinde bağımsız yargıyı Türk milleti adına karar veren bir mekanizma olarak kuvvetler ayrılığı ilkesi içinde oluşturmuşuz. Şunu söyleyeceğim. Bu 8 başlığı tekrarlanmış ama bu 8 başlık, yani yargı etiği, Türk yargı etiği bildirgesinde gerçekleşen, ortaya koyulan bu sözlerin, bu yeminlerin yerine getirilebilmesi için elbette hakimlerimiz, savcılarımız gerekli bütün özeni göstererek anayasa ve kanunlar tahtında hareket ederler. Fakat siz eğer hakim ve savcılara yer ve yetki güvencesi, yani coğrafi teminatı anayasada en azından hakimler ve savcılar kanunu sağlamazsanız, hakimler ve savcılar kanununun 77. maddesini değiştirmezseniz, yani bir basit soruşturmadan dolayı bir hakim veya savcının yerinin değiştirilmesi. Şimdi şu akla gelebilir. Hakimler ve savcılar kurulu bu konuda yetkisini kötüye kullanmaz, kullanmamalı. Elbette öyledir. Ön kabulümüzde böyle. Bir ön yargıyla yaklaşmıyoruz ama hukuk devletinde siz bütün teminatları, güvenceleri sağlamak durumundasınız. Neticede hakimler ve savcılar kurulu bir idari kuruluş.
Kuruldur tabii.
elbette yetkilerini, görevinden kaynaklanan yetkilerini en intizamlı düzgün şekilde kullanmak durumdalar. Ama biz sırf buna bağlı olarak yasal teminatlardan hakimleri ve savcıları yoksun bırakamayız. Dolayısıyla hakimler ve savcılar kurulunun tüm kararlarının yargı denetimine açılması lazım. Yani bir yerden bir yere hakim ve savcıyı tayin ettirip gönderdiğinizde yer ve yetki güvencesini sonlandırıp farklı şekilde yere gönderip veya yetkilendirdiğinizde buna karşı bunu hakim ve savcı hak dağıtan mekanizmanın bunu sorgulayabilmesi lazım. Yani kendi hakkını koruyabilmesi lazım.
Peki
şunu söyleyeyim son cümle birkaç cümle. Liyakatı, tayin ve terfilerde objektif kriterleri, HSK'nın bugün olmasa bile yakın gelecekte yapısının tekrar gözden geçirilmesini, tüm bunları AHA Hanım siz teminatlandırmadıktan anayasada en azından hakimler ve savcılar kanununda bunları belirleyip net çerçeveler çizmedikten sonra istediğiniz kadar bildirge ortaya koyun. O bildirgenin mevcut halini bazı eksikleri olsa bile tamamlasanız da bunların hayata geçirilmesi yani sözlerden ibaret kalmayıp gerçekten hayata geçirip herkese eşit davranılması, eşit yaklaşılması, kimseden korkulmaması, baskı altında kalınmaması, objektif kararlar verilmesinin yerine getirilmesini sağlamakta güçlük çekersiniz. Bu kadar net.
Peki vaktim kararsa af meselesini de soracağım hocam ama bu sizin takip ettiğiniz özellikle Assubay Kursiyer çocukların davası vardı. Aylarca konuştuk. Çok önemli bir şekilde sorumluluk aldınız ve bu meseleyi evet. Yargıda da takip evet. ettiniz. Geldiğimiz noktada anladığım kadarıyla bir yürütmeyi durdurmanın eşiğinden mi dönüldü? Öyle bir
şöyle anlatayım ağam. Şimdi bizim konumuz Astasak olarak bilinen 2016 tabii. yılı 12. dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı Assubay Kursiyerleri. Bu arkadaşların durumuna benzer bazı başka mağduriyetler de var ama bizim ilgimiz bu arkadaşlar 30.08.2016 tarihinde nasıpları yani atamaları yapılmayarak kursu tamamlamalarının ardından izne gönderilip daha sonra sigorta ile ilişkileri kesilip işlemleri sonlandırılan iptal edilen arkadaşlar. Bunlar öğrenci değil. Kursiyerler.
Bunları herhangi bir soruşturmaları da yok vesaire. Hayır, güvenlik şeylerinde yok. De bir sıkıntıları yok.
Güvenlik zaafları yok. Herhangi bir soruşturma yok. FETÖ'yle evet aynen.
İrtibat iltisak yok. Zor.
Sadece mağduriyetlerin kaynağı 15 Temmuz dönemine denk gelmeleri. Dolayısıyla bu mağduriyetlerin giderilmesi, nasıplarının yapılması, hukuk nazarında siyasi bir takım talepler, girişimler oldu ama maalesef meclis kanadında veya olağanüstü hal döneminde bakanlar kurulu kanadında o dönem çözülemedi. Herkes bir çözüm arayışı içinde haklı olduklarını bu arkadaşların biliyorlar. Biz de bunun üzerine 28.09.2018 tarihinde Ankara 23. İdare Mahkemesi'nde bu nasbın yapılmaması işleminin ortadan kaldırılması, haksızlığın giderilmesi ve bu arkadaşlara bu arada kalmış, arasta kalmış gençlere geleceklerinin kaybolmaması, o hak ettikleri haklarına kavuşabilmeleri için bir iptal davası, yani olumsuz o idari işlemin bertaraf edilmesi yönünde davayı açtık ve yürütmeyi durdurma talebi açtık. Çünkü yürütmeyi durdurma talebinde açık hukuk aykırılık varsa ve bununla birlikte telafi yük veya imkansız zarar bu haksızlığın devam etmesi durumunda ortaya çıkıyorsa şahıs bakımından, bunun bir pilot dava şeklinde giderilmesini ve diğer arkadaşlara başka da varsa buna benzer başka bölümlerden yerlerden varsa bu haksızlıkların giderilmesi noktasında bir ses olma gayretine girdik. Ancak işin esasıyla ilgili değil YD olarak bildiğimiz yürütmeyi durdurma talebimiz an itibariyle o birlikte gerçekleşmesi gereken aranan bu yürütmenin durdurulması kararının gerekçelerini taşımadığından bahisle herhangi bir net somut gerekçe de ortaya koyulmadı. Yani işin esasıyla ilgili bir olumsuzluk yok. Ama bizce anayasanın 125. maddesinin 5. fıkrası, idari yargılama usulü kanunu 27. maddesine göre yürütmenin durdurulması gerekiyordu. İtirazımızı da yaptık. Şu an itibariyle yürütmenin durdurulmasından yani dava devam ederken haksızlığın durdurulması ve nasıpların yapılmasından sonuç alamadık. İşin esasıyla ilgili dilekçe siyasisi yani idareden de cevabı dilekçe bekleniyor şu anda. O dilekçe tamamından sonra biz duruşma talep ettik. Dedik ki biz bu haksızlığı sadece basında kamuoyunda bu arkadaşlar anlatmakla yetinmeyelim. Sadece dilekçelere yazmakla yetinmeyelim. Ben inanıyorum bu çözülecek. Duruşma talep ettik. Duruşma günü verilecektir. Çünkü dosyada artık değerlenip toplanacak başka da bir belge kalmıyor. Ben çok üzgünüm çünkü niye? İnanın kanun hükmünde kararnamelere bakıyoruz. Hepsine bakıyoruz. Bu arkadaşları engelleyen nasıpların yapılmasını engelleyecek hiçbir durum hüküm yok fakat bazı spotlar, kavramlar, öğrenci mi değil mi, kursiyer mi, tüm bunlarda bir kavram karmaşasının yaşandığını görüyoruz. Ama biz diyoruz ki işte bu 675 sayılı kanun hükmünde kararname, astsubay, kursiyerleri kapsamıyor kesinlikle. Kapsamadığı durumda geriye dönük siz bu arkadaşların 30 Ağustos 2016 tarihinde kazandıklarını, nasıplarını, haklarını, müktesef haklarını bu şekilde geriye dönük de elinlerinden alamazsınız. Dolayısıyla bu nasıpların yapılmaması yönünde tasarrufun iptalinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Kararlıyız, devam ediyoruz ama bu gecikme maalesef bu arkadaşlar, bu gençleri yıllarını, aylarını ellerinden alıyor. Kendilerini, ailelerini mağdur ediyor. Çünkü bir özlemle bekliyorlar, farkındayım. Ve inanın titizlikle görüşerek, dilekçe vererek her türlü eksikliği tamamlayıp bir an önce bir sonuca gitmek için çaba sarf ediyoruz. Ümit ederim yakın zamanda sesimizi duyarlar. Eğer erken dosya incelemeye alınıp da duruşma verilirse biz orada sesli olarak da sözel olarak da bu haksızlığın anlatımını sayın yargıçlara yapacağız ve hak ettiğimiz o haklı sonucu elde edeceğiz, davayı kazanacağız diye düşünüyoruz.
Kolay gelsin. Çok hakikaten hep çok mücadele verdiniz hocam. Çocuklar da öyle sabırla ama Türk adaletine de hakikaten güvenerek devam ediyorlar. Evet. Yakalamışken çok kısa vaktim kaldı ama biz referandum sonrası falan da konuşmuştuk. Şimdi af tartışması bir yükseliyor, sonra bir kayboluyor. Yerel seçime doğru yeniden gelecek deniyor. Artık sayılı gün kaldı. Muhtemelen seçim sonrası için hala böyle bir ihtimal ya da sizin bahsettiğiniz gibi şartlı tahliye, erken tahliye, böyle bir adalet kulislerinde böyle bir hazırlık var mı efendim?
Şimdi şöyle söyleyeyim size. Tabii bu yerel yönetim seçimlerine, belediye seçimlerine gidiyor olsak da siyasetteki tartışma son derece hararetli ve sıcak biliyorsunuz. Dolayısıyla bu mesele de gündemde. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırladığı teklif zaten meclis komisyonunda
duruyor. Doğru.
Ceza indirimi öngörüyor. 5 yıllık bir ceza indirimi. AK Parti kanadının hazırladığını düşündüğümüz ve bildiğimiz diyelim teklifte ise ceza infazı ile ilgili düzeltmeler var. Yani koşullu salıverilmenin yarıya çekilmesi ve denetimli serbestliğin süresinin uzaltılması. Ama diğer taraftan da sadece bunu yapmayalım da cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ortaya çıkacak bazı mağduriyetlerin giderilmesi veya cezaların veya infazın ağırlaştırılması gibi de bir takım çalışmaların olduğunu duyuyoruz. Ama bunların kamuoyunda karşılık bulması lazım. Kamuoyunda karşılık
tepki var bunların.
Sadece mesela. Evet, sadece af. Çünkü her konuda affa gidildi, barışa gidildi. Adli af besleniyor. Artık örtülü mü yapılır, açık mı yapılır bilemiyorum ama bildiğim bir hususat var. Bu seçimden önce veya sonra tabii meclisin tatil durumuna, çalışma durumuna göre çıkacak diye düşünüyoruz. Buradaki sorun FETÖ, FDY'den yargılananların özellikle bilerek isteyerek yardım ettiği iddiasıyla yargılanıp mahkum edilenler var. Üyelikten yargılananlar var. Yani o darbeye teşebbüs aşamasına gelmeyip de yöneticilik gibi yani işin mecrağında, tabanında, merkezinde tam manasıyla bulunanlar değil de bunlarla alakalı acaba bir çalışma yapılabilir mi, edilebilir mi? Çünkü biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde de kişilere karşı değil de devlete karşı işlenen suçlarda ancak az olabilir, gündeme alınabilir sözünü hep söyledi. Bugün de bu da tartışılıyor. Bu da zannediyorum en azından masada ama ben bu saatten sonra artık cinsinden çıktı denir ya Allah'ım. Veyahut da artık o macun tüpten çıktı. Yani bir şekilde bir düzenleme yapılacak. Ama bu düzenlemelerin, buna benzer düzenlemelerin imarda başka yerde artık sonlanması lazım. Buna bir set çekmek lazım. Çünkü sürekli hale getirdiğinizde beklenti, başka hukuk aykırılıkları yoğunlaşıyorsunuz. Beklentiler oluşuyor, düzen bozuluyor, bazı haksızlıklar ortaya çıkıyor. Ve işte Kartal'da yıkılan binada gördük yani imar barışı dediğiniz ama o bina... O imar barışı kapsamına girdiği için belki yıkılması gerekiyordu. Yıkılmadı. Yani bu tip olumsuz sonuçlar çıkıyor. Dolayısıyla istikrarlı olarak anayasayı, yasaları uygulamak, yani sabahtan akşama değiştirmek yerine bunları kararlı uygulamak daha isabetli. Ama bu dönemde bu ast meselesi şu anda halen gündemde, ajandada. Milliyetçi Hareket Partisi en azından kendi açısından verdiği sözün arkasında gözüküyor.
Doğru.
Bir de EYT'lilerin durumu var biliyorsunuz.
Evet.
Emeklilikle yaşa takılanların durumu. Onlar da esasında haklılar. İktisadi sebeple tabii gerekçe gösteriyor. Çünkü primini tamamlamış. Efendim işte yaştan bekliyor. Geriye dönük siz bunların emekli olmalarının önünü kapatıyorsunuz, engelliyorsunuz. Bunlar şu anda ülkenin gündeminde durup seçim sonuçlarına sirayet edebilecek konular olarak. Siyasetçi öyle bakar Ahu Hanım. Ben tabii ceza hukukçu olarak Ben düzen temelli bakıyorum. Ancak siyasetçi şu anda bunu düşünüyor. Muhtemelen bunun kendisine getirisine ve götürüsüne bakacaktır. Çok acımasız olmayayım. Elbette yararları düşünecektir, kamunun yararını. Ancak bu tür çalışma var. EYT'lerle ilgili iktisadi meselelerden dolayı, çünkü şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde ciddi bir iktisadi sorunlar yumağı var. Bunu kimse göz ardı edemez. Her ne kadar seçim döneminde göz ardı edilmeye çalışılsa da yakın gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin ayağını daha iyi atması gerektiğini, ayağını yorganına göre uzatması gerektiği bir gerçek. Bunu da hissettiriyor dünya gerçekleri. Dolayısıyla şu anda ben şöyle cevap verebilirim. Örtülü bir as gündemlidir. Hangi suçlara sirayet edecek? Milliyetçi Hareket Partisi'nin ceza indirimi mi, yoksa AK Parti kanadından seslendirilen efendim işte koşullu salıverilmeye mi gidilecek, yoksa karma mı olacak, hangi suçları, yani suç örgütlerini kapsarken terör örgütlerinde örneğin ona bir şekilde hani kader kurbanını çizebileceğiniz bazı kavramlar vardır. Bunları kapsayacak şekilde düşünülebilir mi? O kader kurbanı biliyorsunuz hukuki temelli değil, anayasada kapsadığı yok ama bu şekilde siyasiler nitelendirmelerde bulunuyorlar. Ama dediğim gibi anayasa bunu mümkün kılıyor. Çok başvurulmasa, hatta tümüyle gelecekte kapsam dışı bırakılsa hukuk düzeni bakımından, hak ve hürriyetlerin korunması bakımından isabetli olacağını düşünüyorum. Seçimden önce olmasa bile seçimden sonra zannediyorum daha somutlaşır diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam, sağ olun. Epeydir özlemiştik en son durum hukuk cenahı ne diye. Ağzınıza sağlık, kolay gelsin diyelim. Çok sağ olun Profesör Doktor Ersan Şen hocamız, hukuk cenahındaki son gelişmeleri bizim için yorumladı. Gündemden düştü diyorduk. Yargıtay Başkanı Sayın Cirit benim gönlüm aftan yana değil demişti birkaç hafta önce. Ama belli ki hukuk camiası meseleyi hala konuşuyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği bir teklif var. Burada işte şartlı tahliyeler, erken tahliyeler vesaire gibi opsiyonlar konuşuluyor. Az evvel Sayın Şen'in gündeme getirdiği birkaç mesele var. Mesela KHK'lar meselesi hala Türkiye için gündemde. Meclis tatil gibi gözüküyor. Belediye seçimleri nedeniyle gündem bambaşka bir atmosferde akıyor. Sayın Cumhurbaşkanı önce 8 Mart'ta yürüyen kadınlara kızdı. Sonra bugün yeni hedefi itibariyle Yeni Zelanda'daki terör saldırısını odağına oturtmuş ve kampanyasını bunun üzerinden yürütüyor gözüküyor. Naçizane ben söyleyeyim, ben de o yürüyüşçüler arasındaydım. Öyle bir ıslıklama olmadı Sayın Cumhurbaşkanı. Çağırırlarsa, merak edenler olursa söyleyeyim. Kimse ezanı ıslıklamadı. Orada başka bir şey vardı. Biz polis arkadaşlarla da konuştuk. Gayet de saygılı geçti o yürüyüş. O son müdahaleye kadar. Ama bunlar detay. Şimdi telefon attığımızda Halkların Demokratik Partisi Sayın Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu var. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için efendim.
Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim.
Kolay gelsin diyelim. Siz aylardır bu KHK'lıların durumunu, cezaevindeki şartları ve özellikle de son dönemde bizim sık sık televizyon programlarında gündeme getirdiğimiz harp okulu öğrencilerinin durumunu gündeme taşıdınız. Bir tanesinde annesiyle sosyal medyadan canlı yayın yaptınız. Hangisiyle başlayalım? Önce bir hani KHK'lar meselesini bir açar mısınız? Sürekli taşıyorsunuz gündeme bu meseleyi.
Tabii. Şimdi Avha Hanım, son 2,5 yılın en büyük felaketi OHAL ve KHK'lar maalesef toplumun üzerine bir karabasan gibi çökmüş durumda. Biz bununla ilgili çok çalışmalar yaptık. OHAL'in birinci yılında Akva Adalet Platformu olarak birinci yılında OHAL'in durumunu inceledik. Bilimsel bir raporla 2173 kişiyle yaptık ve oldukça ciddi, sıkıntılı bir tablo çıktı. Toplumun bir kısmı kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilenler, toplumdan tamamen dışlanmış, ötekileştirilmiş ve çaresizliğe itilmiş durumda, hangi kesimden olursa olsun devlet görevinden ihraç edilen insanlar, özelde de görev almalarının önüne geçilmiş ve pasaportları da iptal edildiği için kocaman bir Türkiye hapishanesinde çok çok zor durumda, madden manen oldukça kötü durumdaydılar. Ve haklarında yürütülen soruşturmalar sonrası birçok kişi cezaevinde, cezaevleri dolmuş taşmış durumda, oldukça sıkıntılı bir hal arz ediyordu. İkinci yılında da biz tablo ne oldu diye baktık. Türkiye'nin en önemli araştırmaları bunlar. İlk yılı içinde dünya çapında oldukça iddialıyız. Çok ciddi bir çalışma yaptık. İkinci yılında sayıyı daha da arttırdık. 3776 kişiyle konuştuk ve çok daha vahim bir tablo çıktı. Türkiye'deki adaletsizliğin, hukuksuzluğun daha da derinleştiğini gördük ve toplumda kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilenlerin %98,7'sinin üniversite mezunu ve doktorasını yapmış insanlar olduğunu da gördük. Bu da dehşet veren bir sayıydı. Çünkü Türkiye toplumunun %17'si sadece üniversite mezunu. Düşünün, siz 2,5 yıl içinde yüz binlerce KHK'lı yatıyorsunuz ve bunlar üst düzeyde bilgi birikimi olan ve önemli bir kesim bilimsel üretim açısından. Ve siz bunları hayatın dışına itmişsiniz. 6000 akademisyen ihraç edilmiş durumda. Düşünün, 6000 ülke kendi akademisyenlerinden 6000'ini sokağa atıyor ve yurt dışına çıkışlarına, yurt dışındaki üniversitelerde bilim üretmesinin de önüne geçiyor. İnanılmaz bir durum. Bunun sonucunda biz ikinci yılda o halin artık toplumsal büyük maliyetleri olduğunu da gördük. Sadece KHK'lılara değil, yani artık tüm topluma yayılan bir maliyetin ortaya çıktığını gördük. Çok çok önemliydi bu. Bilimsel üretimde %30 bir düşüş var Türkiye'de son 2,5 yılda. Çok ciddi ve sert bir düşüş bu. Ekonomik kriz zaten hepimiz yaşıyoruz, görüyorsunuz. Binlerce bilim adamı, eğitimli insanı hayatın dışına iterseniz o ülkede tabii ki ekonomik kriz kaçınılmazdır. Ve bunu da gördük. Sosyolojik anlamda bir huzursuzluk, sıkıntı görüyorsunuz, tüm anketlere de yansıyor. Mutsuz bir ülke olduk, huzursuz bir ülke olduk. Bütün bu sonuçları gördük. Çünkü KHK'lıların %50'si inanılmaz bir şekilde kırıma uğratılmıştı ve evlerini, yurtlarını terk edip başka illere, annesinin babasının evine gitmişti. Yani düşünün, %50'sine bir tehcir uygulamışsınız. Yani bu denli bir sıkıntı ve insanları sorgusuz sualsiz ihraç etmişsiniz. 6 ay kadar yargının önüne çıkamamışlar, çeşitli mahkemelere koşturmuşlar. İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, AHİM'e koşturmuşlar ve hepsinden eli boş dönmüşler. Çünkü
komisyonda da aynı şekilde aylarca beklediler değil mi?
Aylarca. Ya 2 yıldır bakın OHAL komisyonunda, 2 yıl 6 ay sonra ancak bir kendilerini dinleyecek komisyona ulaştılar. O da yargısal bir yol değildi. İdari bir komisyondu ve o idari komisyonun başkan ve üyeleri iktidarın tersine bir karar aldığı zaman görevlerinden alınabilirler.
Doğru.
Ve %93 civarında red verildi. Bunu ben OHAL komisyonunu da ziyaret ettim. Orada yüzlerce dosya götürdüm ve kararlarının çok hukuksuz, anayasayı ihlal eden kararlar olduğunu, mahkemelerin yetkisizlik ve takipsizlik kararlarını takmadıklarını, umursamadıklarını, bunun olamayacağını söyledim. Hatta teknik birçok hatanın olduğu dosyaları götürüp önlerine serdim, koydum. Bana tek bir cevap veremediler Ahu Hanım. Ancak dedikleri, sizi tekrar davet ederiz, bunların açıklamasını yaparız. 2 aydır ben kendilerinden randevu davet bekliyorum, vermiyorlar, arıyorum, kaçıyorlar telefonlarından. Çünkü yaptıkları A'dan Z'ye hukuksuzluk. Şu anda Türkiye'de 2 yıldır OHAL komisyonu %100 tüm bu dosyaları bitirmesi gerekirken yüz binlerce kişi bakın burayı bekliyor. Ancak dosyaların %40'ını bitirdi. İçeride ve dışarıda yaptıkları büyük hatalardan dolayı Avrupa Konseyi OHAL komisyonunu çağırdı ve bunun açıklamalarını istedi. Kendileri de kendilerince bazı açıklamalar yaptı ama Avrupa Konseyi artık bu hataların devamı durumunda etkin bir iç hukuk yolu olarak tanımayabileceğini de belirtti.
O zaman bütün davalar AHİM'e gidebilir yani, değil mi? O zaman
evet,
korkunç bir şey.
Bir sinyal verdi. Son kesin bir karar değildi bu ama çok önemliydi. Bundan sonrasında bu hatalar devam ederse etkin bir iç hukuk yolu olarak tanımayabilirim dedi Avrupa Konseyi. Bu çok önemliydi.
Çok kritik bir şey. Evet.
Ancak halen buna devam ediyorlar. 2,5 aydır mesela bir açıklama yapılmıyor. OHAL komisyonu, inanın ki OHAL'in en felaket kurumu, en hukuksuz yönünü gösteren bir kurum. İnanılmaz kararlar veriyorlar. inanılmaz teknik hatalarla dolu. Ben kendilerine gösterdim ve bana cevap veremediler. Bakın bu kadar net. Ve halen de ben de meydan okuyorum, beni çağırın, bana açıklamasını yapın, göreyim sizi diyorum. Ama yapamıyorlar. Çünkü A'dan Z'ye anayasayı ihlal eden bir kurum, anayasal suç işliyorlar ve insanlar bunların kararını bekliyor. Bu arada tabii ki KHK sorunu çok derinleşiyor. 60 bizim tespit ettiğimiz bu köşeye sıkıştırılmış yüz binlerce insandan intihar edenler var. Rapor sonuçlarımız çok ağır. %95 civarında insanlar antidepresif psikolojik ilaçlar kullanıyorlar. Sosyal dışlanma, psikolojik sorunlar, %37 oranında aile içi sorunlar, %75 oranında komşularla, %90 oranında eski arkadaşlarıyla bütün ilişkilerin kopması anlamında çok önemli bir tecrit yaşanıyor Türkiye'de. Bu inanılmaz bir durum. Türkiye bu hali kaldıramaz. Çünkü bunu yaşattıkları insanlar ülkenin önemli şekilde derecede eğitim almış insanları ve maalesef bu ülke ayağına sıkıyor ve kendi birikimini kendi kendisine yok ediyor.
Evet. Bu hakikaten tespitler çok çarpıcı. Biraz da tabii hani bir sene kadar önce bu KHK'lılara, onların hepsi FETÖ'cü diyen insanların bir kısmı da ekonomik krizde işlerini kaybettiler. Belki de hakikaten hepimiz aynı dramda birleşiyoruz. Aynı sıkıntıda birleşeceğiz
evet,
sonuçta.
Evet. Şimdi bakın burası çok önemli. Bu değindiğiniz husus. Çünkü bakın şu anda bir cadılaştırma operasyonu var. Yani darbe sonrası evet bir grup tasfiye ediliyor diye ilan edildi. Bu aslında böyle değildi. İktidar kendisine muhalif olan, kendisine oy vermeyen herkesi tasfiye yolunu bulmuştu. FETÖ'cü damgası vurarak bir cadılaştırma, şeytanlaştırma operasyonu yapıyordu. Orta çağdaki gibi insanları tamamen suçlu şeytan gibi ilan ederek ateşe atıyordu. Ve şu anda da yaptığı aynısı bu. Kendisi ve çoluk çocuğu bakın suçlu ilan ediliyor. Hani KHK'lı olmanız artık sizin çocuğunuzun hatta torununuza kadar uzanacak güvenlik soruşturmalarının olumsuz
çişlemeler,
almanıza
yaftalamalar
neden oluyor. Bakın bu çok açık, net, kimse de inkar etmiyor bunu. Yani ne bileyim işte teröristin çocuğu da teröristtir diyor. Biz onu terörist ilan edip atmışız. Devlet böyle yapmış. Bakın böyle açıklamalar var. Yani
sonra bazı bakanlara yakın olanlar için aynı kriterin uygulanmadığını görüyoruz. Evet. Veya bazı hakimlere, savcıların akrabaları için istisnai şeyler yapıldığını görüyoruz. Yani
onu geçin Ahu Hanım. OHAL komisyonunda ben onların yüzüne söyledim. OHAL komisyonunda ki Mustafa İkbal isimli şahsın kardeşi de KHK'lı diye ihraç edilmiş birisi. O bundan etkilenmiyor ama yüz binlerce insan eşi nin kontenjanından, yakınının kontenjanından ihraç ediliyor. Bakın bu Türkiye böyle bir yer oldu artık. Yani bunu artık herkesin görmesi lazım. İnanılmaz bir tasfiye operasyonu yapılıyor Türkiye'de.
Peki birkaç dakikam kaldı efendim. Biz zaman zaman çok konuştuk bu hava harbiyelilerin evet. durumunu. Ben de onları takip ediyorum. Mektup da yazıyorlar. Davaları ne sürece girdi? Çok. Bir temiz için uğraştılar. Orgeneral Abidin Ünal'ın gelip ifade vermesini istediler. Kendisi gelmedi. O çocukları oraya yollayanın kim olduğunu veya oradan çıkar yani İstanbul'a gönderilme talimatını kimin verdiğini hala tespit edememiş durumdalar. Çocukların anneleriyle görüştünüz biliyorum. Yakından da takip evet. ediyorsunuz. En son evet. durumları evet. nedir efendim? Herhangi ya, bir...
Gerçekten Ahu Hanım ben binlerce KHK'lıyı dinledim. Sorunlarının tercümanı oldum ama askeri öğrencilerin yaşadığı dram kadar bir dram yok. Anneleri dinliyorsunuz, yüreğiniz parçalanıyor. Bu çocuklar gencecik yaşlarında emre uydukları için 20 yaşlarındaki çocuklar emre uyup otobüse binip tatbikata gidiyoruz diye bir yere gidip orada darbenin içine
düşüyorlar
ve neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Aslında orada asker halk kucaklaşması da oluyor.
Oluyor. Ben de seyrettim görüntüyü.
Marşı söylüyorlar. Bu çocukları daha sonra terörist ilan ediyorlar, darbeci ilan ediyorlar ve müebbet hapse mahkum edildiler. Tamamen vicdansızlatan, yürek kanatan bir yargısal süreç var. Bana anlattığı mahkemede bile darp edilen çocuklar var. Mahkeme öncesi gözaltında çok ağır
işkence görüyorlar.
Tabii işkence görüyorlar.
Bayağı işkence görmüşler dinledim ya, ben.
Bakın
İçeride ayağı kırılmış, bir ay doktora götürülmemiş. 7 kişilik koğuşta şu anda 43 kişi kalıyorlar Ahu Hanım. Tamamen gayri insani bir muamele görülüyor. Yani müebbet hapse zaten hukuksuzca mahkum etmişsiniz. O yargıçların tamamen kendi vicdanlarını da sızlatarak verdiği kararlar olduğunu görüyoruz. İfadelerden onu anlıyorum. İnanın ki bu kararlar böyle. Bakın istinafa gidilememiş. Yani bir o kadar iş ağırlaştırılmış ki, o kadar yargı siyasallaştırılmış ki yani yargısal süreçler çok kötü bir şekilde yürütülüyor. Adaleti bulmak mümkün değil. Çocuklar içeride, ya tamam burada müebbete mahkum ettiniz bizi, bir okul okuyalım, ders çalışalım.
Tabii, kitap yasağı da var değil mi hala?
Ders kitabı bile içeri giremiyor. Yani bu denli inanılmaz bir tecrit, inanılmaz bir zulüm, olacak şey değil. Gencecik 20 yaşındaki çocuklar niye uğradıklarına şaşırmışlar. Siz de biliyorsunuz, o annelerle konuştunuz. Evet. Yüreklerin dayanacağı bir şey değil. Ben aldım kendi sosyal medyamda canlı yayın yaptım. İnanın ki gözyaşlarıma hakim olamadım. Çünkü olacak iş değil yani. Bunu hiçbir mantık, vicdan, hukuk hiçbir şey kabul etmez. Bu yargılamanın tekrar yapılması lazım. Yani bu yargısal sonucu Ahu Hanım kesinlikle bu ülke kabul etmemeli. Bakın çok net söylüyorum, bu olacak iş değil. Yani bunu oturup tekrar yeniden bir yargılama olur. Yargı da sonuçta şeydir yani, topluma hizmet, yani Türk Tabii. milleti adına karar veriyorsunuz. Doğru. Türk milleti adına yanlış bir karar verilmiş. Bakın bu çok açık, net bir şekilde ortada ve bu insanların adalete ulaşmasının önüne de geçiliyor şu anda. Zaten cezaevleri ağzına kadar doldu. Şu anda 211 bin kapasiteli cezaevlerinde 270 bine yakın insan tıkış tıkış doldurulmuş durumda. Hangi savcıya gitseniz onlar da kabul ediyorlar. Yani vardiya usulü yatıyor şu anda.
Doğru, öyle gerçekten.
İnsanlar. Bir 24 saatte 3 vardiya yapılıyor. Yani birçok cezaevinde 8'er saat yatıyor insanlar. Tuvaletin önünde yatan insanlar. Yani gerçekten bu hal kabul edilemez. Türkiye büyük bir ohal karabasanı yaşıyor şu anda maalesef.
Çok teşekkür ediyoruz. Dile getirdiğiniz cesaretle konuyu gündeme taşıdığınız için HDP milletvekili, Kocaeli milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu. Efendim hani günlük siyasetle konuşmak isterdim ama bunlar daha önemliydi. Hakikaten evet. Altını çizdiğiniz için, özellikle adaletteki yaşanan evet. haksızlıkları. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz sağ yayınımıza olun, katıldığınız
sağ
için efendim.
Sağ olun. Çok teşekkürler. Daha bizim anlatacak çok,
çok şeyimiz var. İnşallah yine konuşalım.
Konuşuruz.
Daha da uzun konuşalım inşallah. Gerçekten çarpıcı olan bir HDP milletvekilinin bu kadar çok... 200 küsur yanılmıyorsam, ben davalarını da takip ettim. Askeri öğrencilerin, Hava Harbi Okulu öğrencilerinin davalarını ve meselelerini izliyor olması. Bakın bu ülkenin vicdanı açısından önemlidir. Bu çocuklar içerideler ve devletlerine milletlerine küsmeden hala yolladıkları mektuplarda mesela dil öğrenmeye uğraşıyorlar. İspanyolca öğrenen var, Arapça öğrenen var, bir şeyler okuyorlar. Kendilerini hala hazır tutuyorlar. Şimdi madem Sayın Milli Savunma Bakanı Sayın Akar yeni bir sistem getiriyoruz dedi. O zaman artık bu gençlerin içeride durması için bir sebep yok. Askeriye geri dönmeyeceklerse onlara yeni bir hayat umudu vermemiz gerekir. Bu dönemde yaşanan bir yan travmadan belki 15 sene sonra daha büyük sıkıntılar yaşamayalım deyip buradan... Bütün dünyanın konuştuğu Yeni Zelanda'daki tartışmaya geçelim. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı aslında tartışmanın da ötesinde. Vahşice yapılmış bir terör saldırısı, organize olup olmadığı, artık bir yalnız kurt eylemi olup olmadığı tartışılıyor. Çünkü muhtemelen ırkçı gruplarla bir bağlantısı olabilir. Brandon Tarrant'ın, kendisi Avustralyalı, Türkiye'ye iki kere gelmiş. Bunlardan bir tanesi bizim Çanakkale şehitlerini andığımız tarihlere denk geliyor. Biliyorsunuz onlar da gelip şafak ayini yapıyorlar Nisan ayında. Ama Mart ayında da gelmiş, sonra da bir de Ekim ayında gelmiş. Eylemi Yeni Zelanda'da yapıyor. Kendisi Avustralyalı. Dilek Sapçıoğlu, gazeteci arkadaşımız, Almanya'dan attığı tweetlerde diyor ki... Burada belirleyici faktör Balkanlarda yükselen ırkçılık ve Avrupa'daki ırkçı grupların özellikle Sırbistan, eski Yugoslavya camiasında çok kolay organize olabilmesi. Telefon attığımızda bu işleri en iyi bilen isim sevgili Deniz Ülke Arıboğan var. Dünden bu yana attığı tweetlerle hakikaten yepyeni bir perspektif vermeye çalışıyor hepimize. Televizyonda duyduğunuz bazı alışılmış veya klişe cümlelerin dışında bir şeyler duymak istiyorsanız radyonuzun sesini birazcık daha açın. Sevgili Deniz Hoca telefon attığımızda. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Rica ederim, merhaba.
Hocam şimdi siz dünden bu yana diyorsunuz ki bunun esas yaratacağı tepkiye bakmamız lazım ve bir şeylerin de başlangıcı olabilir. Ne diyorsunuz? Açar mısınız biraz bizim için?
Aslına bakarsanız ben 11 Eylül'den bu yana dünyada aşama aşama bir şeyin inşa edildiğini düşünüyorum. Yani İslam'ın aslında şu anda 21. yüzyılın politik masasında biraz bir menüye döndürülmüş olduğu gibi bir inanca sahibim. Çünkü El-Kaide ile başlayan bu süreç sonradan Arap Baharı, IŞİD derken bu noktaya doğru geldi. Önce bir İslam'ı şeytanlaştırma, düşmanlaştırma dönemi yapıldı. Ve ondan sonra da şimdi bu tür yeni akımlar ortaya çıkmaya başladı. Burada terör meselesine baktığımız zaman hep şunu görmemiz lazım. Yapılan eylemlerin aslında ortaya çıkardığı sonuçlar sadece bir bombanın patlaması, insanların ölmesi ya da öldürülmesi değil. Ona karşı oluşan reaksiyondur esas terör meselesinde o beklenen, arzu edilen şey. Çoğunlukla da ister bir grup olsun, ister bir yalnız kurt olsun, yani istihbarat servisleriyle falan network'ün bir parçası olarak bunlar taşeron kullanılır. Yani onun yapmak istediği bir şey vardır ama aslında daha büyük bir resmin içerisinde o yapılandan doğacak olan sonuçlar çok daha farklı bir yere götürür. Buradan ne sonuç çıkar mesela? IŞİD saldırıları İslam'la ilgili dünya satında bir kanaat oluşturdu. Ve bakın bugün adına ırkçılık dediğimiz şey siyah beyaz ayrımına dayanmıyor ya da Hristiyan Müslüman ayrımına dayanmıyor. Sadece anti Müslüman olarak gelişiyor. Yani burada bahsettiğimiz adam mesela Valhalla'ya gitmek istiyor. Muhtemelen pagan da olabilir. Yani bir putperest olabilir. Yani cehenneme gitmekten söz etmiyor. Ya dinsiz olabilir. Yani herhangi bir Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir. Ne olacağı çok önemli değil. Burada temel mesele ister etnik, ister dinci, ister siyah beyaz ayrıma dayanan ırkçı, ister ideolojik olsun herkesin ötekisinin Müslümanlar haline gelmiş olması. Ve kimisi göçmen karşıtı diyor, göçmen dediği şey Müslüman. Kimisi işte işgalci diyor, bakıyor onları görüyor. Terörist diyor, onu görüyor. Yani İslam bütün her türlü kimliğin ötekisi haline getirildi. Bu yüzden de yeni ırkçılık dediğimiz şey anti-İslam olarak teşekkür ediyor. Yani burada şey de çok önemli, mesela kavramlara iyi bakmamız lazım. İslamofobi diye kullanıyoruz genellikle, hatta ben de kullandım bunu ama temelde burada İslamofobi yok. İslam anti-İslamcılık var. Nedeni de şu, bir şeye fobi dediğiniz zaman o bir zihin durumunun inşası için meşruiyet sağlıyor. Fobi yani korku geliyor. İslam artı korku. İslam korkusu. Korkan insan mağdur durumda olan insandır. Yani meşruiyeti vardır ve savunma. Meşru savunma yapmaktadır aslında. Bu kavramı kullandığınız andan itibaren İslamcılara yönelik her türlü kavramı da son derece meşru, kendisini korkutana karşı yapılmış bir davranışa dönüştürüyor.
Çok doğru. Hiç böyle düşünmemiştik ama çok çok hakikaten önemli hocam. Yani karşı tarafın saldırısını bir nebze yumuşatıyor İslamofobi kelimesi, öyle mi?
Tabii, yani fobiyi yaratan şey nedir? Yani bir tarafta işte ne bileyim yılan fobisi vardır, o vardır, bu vardır. Yani bir tehlike olduğunu, İslam'ı sürekli bir tehlikeye dönüştürüyorsunuz. Ve fobi halinde bunu yaşayan insan da mağdur durumda olan insan. Yani korkutulmuş insan. Onun için de yaptığı her şey meşru savunma çerçevesinde alınıyor. Onun için hani böyle kullandığımız kavramlara çok dikkat etmemiz lazım. Politik psikoloji bu tür kavramların yarattığı psikolojik durumları ya da bir takım açıklamaları, izah durumlarını ya da anlatıları şekillendiriyor. Doğru. Ve bunları araştırıyor. Kullandığımız her kavram bir şeylerin sembolü haline geliyor. Onun için bu aslında ırkçı ama siyah beyaz ırk ya da biyolojik bir ırkçılık değil, kültürel bir ırkçılık. Ve İslamcıları bir din olarak karşıya almıyor. Biz bazen göçmen, bazen hırsız, bazen terörist, bazen tecavüzcü, bazen şiddetçi, bazen çirkin, bazen geri kalmış. Ama yani tamamını bir İslam paketinin içerisine oturtuyor ve bu 2001 yani 11 Eylül saldırısıyla başlamış bir süreç. Yani her şekillendirildi.
Bu burada mesela sizin en son yazdığınız kitapta duvar diyorsunuz. Bugün Dilep Zapçıoğlu'nun tweetlerine baktım. Neredeyse diyor Avrupa'daki Müslümanları kademeli olarak itmek, sınırların dışına çıkartmak, belki Merkez Avrupa'sının dışına çıkartmak, işte Balkanlara doğru veya Türkiye'ye doğru itmek gibi bir neredeyse ideolojik bir operasyon var diyor. Bu saldırının da belki bunun yani saldırganın Avrupa'da belki bunların eğitimini almış olabileceğini düşünüyor. Böyle bir duvar oluşumu orada Pasifik'te de görüyor musunuz efendim? Hani hiç bu işlere bulaşmayan Avustralya, Yeni Zelanda gibi yerlerde.
Şimdi ben çok haklı buluyorum çünkü bu ruh halinin ve bu kamuoyunun ürettiği bu yeni psikolojinin en önemli yansımalarından biri Avrupa'da yaşayan Türklere karşı olacak ve ben bir süredir sürekli bunu vurguluyorum. Ana yurt çok önemli. Yani bugün dünyaya konfor bulmak için gidenlerin birçoğu ana yurda dönmek zorunda kalabilir. Konforsuz bir ortam doğacaktır o bölgelerdeki öyle. Türkler ve Müslümanlar için. Bir de Müslümanlıkla Türklük tıpkı Orta Çağ'dan sonra gelişen o şey gibi yani Türkleşmek, Müslümanlaşmak anlamına geliyordu. Yeniden bir vatandaşlık olmaktan çıktı. Bütün Müslümanlar Türk kavramının içerisine paketlenmeye başladı ve Avrupa milliyetçiliğinin, Avrupa'daki siyasal seçmen davranışlarının temeli de anti-Türk ve anti-Müslüman olarak oluşuyor. Bakın yani Türk karşıtlığı ya da Müslüman karşıtlığı yapmayan biri seçim kazanamıyor. Seçim kazanmanın ana havucu bu olmaya başladı. Bu önemli bir şey. Fakat Yeni Zelanda'da yapılan saldırının bakın Pasifik'ten de etkileri olabilir. Yani Malezya, Endonezya o bölgeler de çok hareketlenebilir. Oralara da dikkat etmek lazım. Orası büyük bir nüfus barındırıyor. Yani esas dalgalanma oralardan gelebilir. Biz tabii biraz Türkler olarak her şeyi kendimize mal etmeyi severiz. Gerçi adamın manifestosunda Türkiye ile ilgili bir bölüm de var. Çünkü burası bir sembol. Türkiye yani Müslümanların aslında Avrupa'nın içerisine nüfuz etmiş öncüsü olarak görülüyor onlar tarafından. O yüzden de İstanbul'un batı tarafını kendilerine ait görüyor. Doğuda kalabiliyorsanız kalın yerinizi bilin diye kendine göre bir hat çizmiş orada. Ama bu şunu göz ardı etmemek lazım. Yani Batı dünyasının kolektif hafızası böyle deşildiği zaman İstanbul'un kaybı onlar için çok önemli bir travma.
Travma doğru.
Ya oraya hitap eden sürekli Ayasofya'yı ve İstanbul'u aslında şey yaparak Batı dünyasında yani 1500'lü 1600'lü yılların psikolojisini yeniden canlandırmaya çalışan bir yaklaşım o. Orada bir o travmaya oynamış birazcık. Çok bilinçsiz bir manifesto değil. Bir sürü şey kapsıyor. Yani tek başına mı yazmıştır emin değilim. Hı hı. Ama yani Una Bomber gibi onun manifestosu doğru. Da yani çok geniş bir kitleyi etkilemişti. Buna benzer saldırılar özellikle gençleri tetikleyebilecek enteresan teknikler de kullanmış. O bakımdan yani bir genç hareketi olarak başlatılıp biraz daha geniş kitleye yayılabilir. Yani bu bir aşama aşama inşa edilen bir süreç. Yalnız bunu iyi görmek lazım. Burada bir yere doğru gidiliyor ve biz bunu çekinmeden hemen o yola giriyoruz zaten. Yani hani kendimizi savunma çizgisini nerede kurmamız gerektiğini ve neyin hangi kavramları kullanmamız gerektiğini çok iyi bilmiyoruz. Onlar ne istiyorlarsa o kavramlar üzerinden kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Sıkıntı biraz orada.
Şimdi bir
yani
de
onlar yerleştiriyor, biz de yerleşiyoruz.
Evet. Yani bir de herhalde ne bileyim eskiden Türkiye İslam bambaşka bir yüzüydü. Mesela Türkiye'yi gezen Batılılar Müslüman olduğunda bu haber olurdu. Şimdi Türkiye gibi bir ülkeyi gezdikten sonra radikalleşebildiğini görüyoruz bir ismin. Dediğim gibi hani bu pazartesi biz Çanakkale zaferimizi kutlayacağız. Şehitlerimize büyük Ulu Önder Atatürk'ü anacağız. Muhtemelen Nisan ayında da yine Anzaklar gelip şafak ayini yapmak isteyecekler. Gelebilecekler mi ya da Türkiye'deki ortam o zamana kadar yumuşayacak mı? Bu iş birazcık seçimde de kullanılır hale geldi hocam. Ne diyorsunuz?
Evet yani yerel seçimde bunu kullanılacak yani öyle görünüyor. Yerel öyle. Seçimleri etkileyebilecek bir şey yani %1'lik ikilik. Çünkü insanlar çıkarları, beklentileri üzerinden değil kimlikleri üzerinden şu anda tetikleniyorlar ve o kimlik bazı konsolidasyonlar yaratabilir. Yani kullanacaklardır gibi görünüyor. Hı hı. Çünkü bir avantaj sağladı bu anlamda seçimlerde kullanmak için. Herkes her şeyi kullanıyor zaten. Evet. Yani Hollanda'da da kullanılıyor, Almanya'da da kullanılıyor. Maalesef çok uzun vadeli düşünülmüyor bu konuda. Ama yani ben Türkiye'deki İslam... Yani bu harekete yönelik reaksiyonun başkalarına yönelik saldırganlığa dönüşeceğini değil de daha çok konsolidasyon amaçlı kullanılacağını Hı. düşünüyorum. Yani gelenleri rahatsız edecek bir şey görmüyorum. Ama bu tırmanacaktır. Yani zaten bugün de bir saldırı daha yapılmış. İşte basit bir saldırı, birkaç genç. Sonra IŞİD kendi ekiplerine, hücrelerine, kiliselere saldırının emri vermiş falan diye haberler çıkıyor. Yani bu karşılıklı olarak tırmandırılmaya çalışılacak bir şeydir. Güncel siyasetlerin aracısı olarak kullanılırsa sonra öne alınamayan büyük dalgalara da yol açılabilir. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Ben yani çok seneler önce bir yazı yazmıştım. Yani baklava, şeker hastasıysanız yani baklava yememek lazım. Şimdi dünyada bir şeker krizi var. Şu anda kriz İslam'ın üzerinden çok gelişiyor. Onun için hani tam da bunun öncüsü falan olduğunuz zaman hepsini sizin göğüslemeniz gerekiyor. Orada belki bazen daha stratejik küçülmelere gitmek, yani biraz daha çekinik durmakta fayda olabiliyor. En önce her konuda en önce biz ses çıkarıyoruz. O yüzden hani bu Türkiye'nin daha büyük çıkarlarına zarar verecek bir sürece dönüşebilir bu. Her şeyin öncüsü olma, lideri olma arayışı. Dikkatli olmak lazım.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Deniz Ülke Arıboğan. Sesini de duymayı özlemiştik Deniz Hoca'nın. Çok sağ olun hocam. Çok önemli uyarılar. Hakikaten bugün mesela Amerika'da Yahudi camiasında Müslümanlarla yan yana durduğunu görüyoruz. Çünkü hatırlatalım, orada yakın zamanda sinagoglara da saldırı oldu. Bir yükselen beyaz ırkçı dalgadan bahsediyoruz. Bunlar hakikaten... Bir Müslümanlık kutusu, İslam kutusu içerisinde bütün Müslümanları hedef alabiliyorlar. Ya da Hristiyan olmayan her şeyi hedef alabilirler. Önümüzdeki günlerde bu dalgaya hazırlıklı olmamız lazım. Bizim de ayrıca kendi içimizdeki gayrimüslim cemaatleri çok dikkatli korumaya almamız lazım. Eğer şiddet böyle yükselecekse kiliselerimizi, havralarımızı, sinagoglarımızı daha iyi korumamız lazım. Mesela polisler dün camilerin önünde nöbet bekliyorlarmış. Hepimiz güvende olalım, bütün camilerimiz güvende olsun, hepimiz birlikte dua edelim. Ama aynı zamanda tabii dediğimiz gibi kiliselerimizi de, havralarımızı da aynı güvenlik içerisinde, rahatlık içerisinde kapılarını açabilsinler. Bir soluklanıp sonra seçim temposuna gireceğiz.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Ben Ahu Özyurt, fotoğrafın tamamını sizlere vermeye gayret edeceğiz. Bugün sıcağı sıcağına hakikaten hem siyaset çok yoğun hem ekonomi cephesinde önemli gelişmeler var. Sıcak gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor. McKinsey meselesi birazcık daha gündemimizde kalacak gibi. Belki kendi başından bu yana duyduğumuz en gerçekçi tespitler meclis kürsüsünden. Biraz sanat, bu hafta enteresan gelişmeler.
Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
Reklam. Serie A'da dev derbi tek maçla nesine.com'da. Yarın 22.30'da Milan Inter derbisine nesine.com'da tek maç oynama fırsatını kaçırma. nesine.com Türkiye'nin bahis sitesi.
Yeni dünyanın eskimeyen değeri. Radyo
daima yeni.
Peki bakalım, herkese günaydın.
Herkese merhaba. Günün tam ortasındayız.
Neredesiniz? Oradayız.
Herkese mutlu haftalar.
Günaydın.
Sadece bir cihaz değil.
Sesin gücü.
Dinleyicisine tüm platformlarda
en hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyor.
Ve asla susmuyor. Senin radyon.
Senin tarzın.
Reklam. Siyaset.
Buna af denemez.
herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen yer sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özürklü fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
Kaldığımız yerden devam edelim. Son bölümdeyiz. Artık seçime sayılı hafta kaldı. 2 hafta sonra bu saatlerde bu yayını yapamayabiliriz. Niye? Seçim yasakları başlıyor çünkü artık seçim konuşmayacağız muhtemelen. 30 Mart günü. Ama o zamana kadar yarış bütün hızıyla devam edecek gibi. Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu'ndan sonra CHP'nin adayı önemli bir isim. Kendisiyle uzun sürede görev yapmış bir isim. Telefon attığımızda Sayın Mehmet Murat Çalık. Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza bağlandığınız için.
Evet, merhabalar Ahu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz efendim. Hızlıca bir şey sorayım. Yani herkesin gözünde garanti gibi gözüküyor. Öyle mi gerçekten ve siz nasıl çalışıyorsunuz bu süreçte?
Evet, biz hak etmeye çalışıyoruz. Oturacağımız koltuğu hak etmeye çalışıyoruz. Onun için çok çaba gösteriyoruz. Son ana kadar mücadele edeceğiz. Son ana kadar mücadele edeceğiz. Daha iyi hizmetlerimizi ve kendimizi anlatmak adına mücadele edeceğiz. Çünkü oturacağımız koltuğu hak etmek istiyoruz. Hak ederek oturmak istiyoruz. Evet.
Peki Beylikdüzü'nde bundan sonra nasıl bir planınız var? Bundan sonrası için nasıl bir ilçe olacak Beylikdüzü? Çünkü son 10 senenin belli ölçüde Sayın İmamoğlu'nun imzasıyla gidiyor. Evet. Bunu değiştirmek, geliştirmek ya da başka ne planlarınız var?
Evet. Ben öncelikle tüm dinleyenlerinize sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Ve bu Yeni Zelanda'da yaşanan insanlık dışı katliam içinde sadece Müslümanların değil, tüm insanlığa yapılan bu hain saldırıyı da şiddetle kınıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzüntülüyüz dün yaşanan olaydan ötürü. Tabii Beylikdüzü'nde neler düşünüyoruz onu söyleyeyim. Beylikdüzü'nde biz hedeflerimizi daha da büyütmeyi istiyoruz. Beylikdüzü'nde çünkü mutlu bir yaşam var. İnsanlar birbirine hoşgörüyle bakmayı öğrendi ve İnsanlar sokaklarda farklı duyguların, farklı düşüncelerin özgürce dolaşmasını çok istiyorlar. Aslında bu toplumun istediği o. İnşallah biz bunu Beylikdüzü'nde başardık. İmamoğlu'yla birlikte de İstanbul'un tümünde bunu hakim kılmayı hedefliyoruz. Ben şehir plancısıyım. Hı hı. Ve İmamoğlu'yla bu serüveninde kendisiyle birlikte hareket ettim bugüne kadar. Bu 5 yıllık periyotta da teknik koordinatör başkan yardımcılığını yaptım. Dolayısıyla bütün süreçlerini biliyorum ve Beylikdüzü'nün 20 yıllık hafızasına hakim bir şehir plancısıyım. Her döneminde oldum Beylikdüzü'nün. Çalıştık, bu bölgeye iş ürettik. Dolayısıyla sorunlarını biliyoruz. Sadece bilmekle kalmıyoruz, çözüm de üretiyoruz aynı zamanda. İstanbul'un da problemlerini biliyoruz aslında. Bizim ekibimiz çok dinamik, genç bir ekibimiz var. Vizyoner bir ekibimiz var. İstanbul'da da hayatı kolaylaştıracağız. Beylikdüzü'nde de hedeflerimizi büyüteceğiz. Sloganımız da Beylikdüzü hedef büyütüyor zaten.
Peki Sayın Çalık, şimdi belli ölçüde ilçe belli bir kapasiteye geldi. Şimdi bundan sonrası için rantın artacağı endişeleri var. İlçenin eskisi kadar rahat yaşanabilir olamayacağına dair kaygılar var. Gelir kaynaklarını arttırmak için sanayiye fazlaca veya işte doğayı çevreyi kirletecek bazı tesislerin orada kalacağına dair kaygılar var. Bunlara nasıl yanıtlarsınız efendim?
Şimdi şöyle, aslında Beylikdüzü 3 tane belde belediyesinin oluşmasıyla, birleşmesiyle oluşmuş bir ilçe ve yaklaşık ikinci dönemi, bizim dönemimizin bitmesiyle ikinci dönemini tamamlamış oluyor. Dolayısıyla ilçe belediyesinin yetki ve sorumluluğunda olan işler var. Hı hı. Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğunda olan işler var. Biz tabii ki Beylikdüzü'nde yaşayan insanlar olarak Beylikdüzü'ne Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri getirmesi noktasında biraz istediğimiz düzeyde olmadığını söyleyebilirim. Çünkü ulaşım hizmetleri, erişim hizmetleri, bu kentin yıllardır beklediği hizmetler, mesela metro yatırımını söyleyebilirim. Metro yatırımı yaklaşık 15 senedir bu bölgede yaşayan insanlara vaat ediliyor. Ancak 15 senedir metronun bırakın gelmesini, daha henüz temeli bile atılmadı Bakırköy Beylikdüzü metro hattının. Bugün de aynı şekilde bu taahhüt ediliyor. Dördüncü dönemi artık oluyor, taahhüdün dördüncü dönemi. 2004'ten beri taahhüt ediliyor. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen görevleri yerine getirecek. İlçe belediyesi de yerine getirecek ve kentte yaşayanlar mutlu olacaklar. Bizim prensibimiz bu. Ama şey endişesi olmasın, Beylikdüzü kontrollü gelişen bir bölgemiz, ilçemiz. Diğer ilçelerle kıyaslanamayacak oranda yeşil alanı ve kent mekanları ona göre planlanmış bir kentimiz. Bizim eksik kaldığımız, bugüne kadar önemsenmeyen kısım denizle buluşmasıydı. Evet. Bu kentin biz yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik bir yaşam vadisiyle de bu kenti denizle buluşturacağız. Kıyı kasabası, kıyı ilçesi olduğunu da hatırlatacağız insanlarımıza. Erişim problemleri var. Erişim problemlerini de inşallah büyük şehire gelecek olan adaletli bakışla birlikte çözeceğiz. Bu kent 10 senedir büyük şehirden hizmet bekliyor ve büyük şehirden istediği oranda hizmeti alamamış durumda. Biz hak ettiği hizmete kavuşturacağız. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte el ele verip hak ettiği hizmete kavuşturacağız ve biz kentin daha fazla büyümesi, kentin kapasitesinin üstünde büyütülmesine karşı bir meslek insanıyım. Çünkü bu kent sadece bizlerin değil, aynı zamanda gelecek nesillere de bırakmamız gereken, bazı sorunlarını çözerek, bazı problemlerini çözerek bırakmamız gereken yaşam alanları. Biz yaşamda mutluluğu tesis etmeye gayret ediyoruz ve Beylikdüzü'nde bunu İmamoğlu'yla birlikte başardık. İmamoğlu'yla birlikte Beylikdüzü'nde hayatın rengi değişti, sıcaklığı değişti, duygusu değişti. Değişmeye de devam edecek ve diğer ilçelere de örnek olmaya devam edecek.
Peki,
insanların daha mutlu yaşayacağı bir kent haline getireceğiz Beylikdüzü'nü. Hiç kimsenin endişesi olmasın.
Peki, yani itiraf edelim ki siz Sayın İmamoğlu'yla beraber yürüdüğünüz için belli şeylerin de içindesiniz. Şimdi eğer Büyükşehir'i Sayın Binali Yıldırım kazanırsa, evet, yine aynı sıkıntıları, hizmet alamama, Büyükşehir'le iş yapamama sıkıntılarını çekmeyecek misiniz? Zaten AK Parti'nin, yok, bazı kampanyalarında bunu da duyuyoruz. Yani hani, hı-hı, ilçeyi bize verin ki rahat hizmet alın gibi. Yok. İstanbul özelinde değilse de bile.
O anlayış doğru bir anlayış değil. Bakın, hani yerel siyasetçilerin partisi olmaz. Yerel siyasetçiler, yerelde insanların hayatını kolaylaştıracak siyasetçilerin siyasi duygusu olmaz. İnsanların yaşamını kolaylaştırması lazım. Biz İmamoğlu'nun kazanacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Ama şayet dediğiniz şey gerçekleşirse, bu insanın talebini, burada yaşayan insanların talebini hiç kimse geri çeviremez. Ben her gün Büyükşehir'in kapısında olurum. Buradaki vatandaşlarımla birlikte olurum. Kişisel bir beklentimiz yok. Bu kent adına beklentilerimiz var. Kent adına beklentimize hiç kimse duyarsız kalamaz.
En bakın, büyük en öyle, büyük ihtiyacı ne şu anda ilçenin efendim? Trafik sorunu mu en büyük sorununuz sizin İstanbul'da?
En büyük sıkıntımız şu, erişim problemleri var ilçenin. Ulaşım hizmetlerinde sıkıntı yaşıyor. Bu hizmetlerde büyükşehir yetkisinde olan hizmetler. Hı hı. Metroyu bekliyor bu kent. 15 senedir metronun gelmesi lazım. Son 5 yılda bu kentin nüfusu 100 bin arttı. 100 bin nüfusu artan bir kentin ihtiyaçları da artar. Ulaşım talepleri de artar. Dolayısıyla bu kentin yeni otobüs güzergahları beklerken bu kent, bazı otobüs seferlerimiz kapatıldı. Bazılarının sefer sıklıklarının artırılması beklenirken, şimdi siyasi bakışla bu kentleri yönetemezsiniz. Bunun değişmesi lazım, bunun düzelmesi lazım. İlçede siyasete iddia koyan arkadaşların, bak büyükşehir bizde bu, öyle bir anlayışla bu kenti yönetemezsiniz. Bileceksiniz, bu iş tecrübe işi, bilgi işi, beceri işi ve işi ehline teslim edeceksiniz. İşi ehline teslim edeceksiniz. Bugün İstanbul'da henüz bugüne kadar şehir plancısı bir belediye başkanı olmamış. Ben şu an şehir plancısı olarak belki de İstanbul'un ilk seçilmiş şehir plancısı belediye başkanı olma onurunu da taşıyacağız. Meslek adına böyle bir onuru taşıyacağız. Bu kentin birçok sorunu var Ahu Hanım. Bu kentin deprem problemi var. İstanbul'un deprem problemi var. 19 senedir, 20 senedir bu kentte depreme adım adım yaklaşıyor bu kent. Ve bizim dönüştürdüğümüz yerler sadece deprem toplanma alanları. Kentin kırılgan konut stoğunu değil, depremde toplanacakları alanları dönüştürdük biz maalesef. Maalesef söylüyorum.
Peki Beylikdüzü'nde böyle bir sıkıntı var mı efendim? Çünkü hakikaten mesela Trakya'dan kırılırsa fay diye çok endişe edilen tahminler vardı zaman zaman. Sizin orada deprem konusunda durumunuz sağlam mı?
Tabii bizim şöyle... Bizim sorunları alanlarımız var. Kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan alanlarımız var. Yine Büyükşehir Belediyesi'ne sunmuş olduğumuz bir kentsel dönüşüm planı vardı. Gürpınar bölgesinde siteler bölgesi olarak bilinen yaklaşık 12 bin vatandaşımızın yaşadığı bir bölge. Biz bunu sunduk ama maalesef işte o kötü bakış diyorum ben ona. Kötü bakış. Siyaset üstü bir bakışa ihtiyacı var kentin sorunlarının çözülebilmesi için. Bizim şu an Türkiye'de olmayan sistemi yerleştirdik. ABİS diye bir afet bilgi sistemimiz var. Beylikdüzü hazır. Aplikasyonumuz var. Herkes kendi aplikasyonunda bilgilerini giriyor. Deprem anında toplanacakları alanlar belli. Ve o durumda iki tane yakınına mesaj atabilecek bir düzeye gelmiş bir aplikasyondan bahsediyoruz. Sıkıntılı olduğu veya telefonuna ulaşamadığı anlarda aplikasyon mesaj atıyor telefona kaydettiği kişilere sıkıntılı olduğu anda. Dolayısıyla bizim toplam 397 adet afet toplanma alanımız var Beylikdüzü'nde toplamda ve biz Beylikdüzü gerçekten afetlere hazır. Hatta sadece Beylikdüzü'nün değil, kapasite olarak yakın çevredeki komşularımızı da konaklatabileceğimiz açık alanlarımız var.
Peki.
Yani bu kentin açık alan problemi yok.
Sayın Başkan adayı, bir metrobüs meselesinden bahsediliyor. Evet. Metrobüs sizin oraya kadar geliyor bildiğim kadarıyla ama.
Geliyor.
Ama hani Sayın İmamoğlu bunu genişletmeyi mi düşünüyor? Kapasiteyi mi arttırmayı düşünüyor? Yine de yetmiyor galiba değil mi? Evet. Çok uzunca bir şey.
Evet evet. Şimdi metrobüs aslında kapasitesinin üstünde çalışan bir ulaşım aracına dönüştü.
Doğru.
Ve insanlar metrobüse ulaşamıyorlar. Bakın otobüs durakları, metrobüs durakları artık yolcuları orada taşıma kapasitesinin üstünde şu an metrobüsler.
Doğru.
Dolayısıyla metrobüs yaparak karayolu taşımacılığına yapacağınız yatırımlarla bu kentin problemini çözemezsiniz. Bu kent az önce de söylediğim gibi 15 yıldır Bakırköy-Beylikdüzü metrosunu bekliyor. Sadece Beylikdüzü değil, Esenyurt bekliyor, Avcılar bekliyor, Büyükçekmece bekliyor. Doğru. Bu saydığım 4 ilçede toplam 2,5 milyon nüfus yaşıyor. 2,5 milyon nüfusu olan bir kentin kendi iç metrosunun bile olması lazım. Bırakın Bakırköy'e bağlanmayı, kendi iç
arasında
metro,
bile diyorsunuz. Tabii. Komşu ilçeler birbirleri arasında bir şey renk attı gibi.
Aynen öyle olması gerekiyor. Ama başkanımızın söylediği metrobüs projesi aslında megabüs olarak duyurmuş olduğu bir projeydi. TEM'de çalışacak bir metrobüs güzergahı megabüs olarak kapasitesi daha yüksek ve yerli üretim, tamamen yerli üretim daha uygun fiyatlara yapılacak. Çünkü bazen yatırımlarımız yapılıyor ancak çok pahalıya mal oluyor. Biz bedelini çok ağır ödüyoruz toplum olarak. Geçmediğimiz köprünün bedelini ödüyoruz. Bakın Ahu Hanım, geçmediğimiz köprünün bedelini Amasya'daki vatandaşımız da ödüyor, İstanbul'da yaşayan insanımız da ödüyor. Onun için siyasiler yatırım yaparken hem uygun fiyatlarla bu işleri vatandaşın hizmetine sunmalı. Bir de bu iş bizim görevimiz. Bir lütuf değil, vatandaşa sunduğumuz şey bir lütuf değil. Hiç kimse kendi kaynaklarıyla da yapmıyor. Kamunun kaynaklarını kullanarak yapıyoruz. Dolayısıyla belediye başkanı olacak arkadaşlar vatandaşlara hizmet sunarken bunu bir lütufmuş gibi sunmamalı. Bu hizmet bizim görevimiz, belediye yönetimlerinin görevi. Biz bu anlayışla hizmet edeceğiz ve bu kentte eğitime çok ciddi fayda sağlıyoruz. Yaklaşık 15 tane kütüphaneyi hayata geçirdik bu kentte. 15 tane kütüphane yaptık gençlerimize, evlatlarımıza, çocuklarımıza. Ve bu kentin Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi olacak. Aziz Hoca'dan onaylarını aldık. Protokol imzaladık. İstanbul Teknik Üniversitesi, Aziz Sancar Vakfı, Beylikdüzü Belediyesi. Biz evlatlarımızı orada bilimi ve sanatı öğreteceğiz. Bilimle sanatın nasıl iç içe iki kavram olduğunu hissettireceğiz. Zihinlerini açacağız. Sonra da inşallah Yaşam Vadisi'nin tam göbeğinde Kent Akademisi ve İnovasyon Merkezi'nde bu evlatlarımız belki de yeni buluşlara imza atacaklar, yeni icatlar yapacaklar ve bu topraklardan inşallah yeni Aziz Sancarlar çıkacağız. Biz buna uğraşacağız. Biz 2030'una uğraşacağız. Geçmişten de ders çıkaracağız ama önümüze bakacağız.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet Murat Çalık, CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı. Ediyorum. Ağzınıza çok sağlık. Sağ, çok teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
Kolay gelsin diyeyim efendim. Sayın Ekrem İmamoğlu aday, Büyükşehir'in adayı olunca uzun süre kendisiyle çalışmış olan Sayın Çalık CHP'nin adayı olarak şu anda kampanyasını yürütüyor. Belli ki bazı eksikler de var. İlçeyle ilgili tamamlanması gereken ulaşım meselesi gibi, metro gibi önemli talepler de var. Büyükşehir'i kimin kazanacağı da muhtemelen bunun kaderini belirleyecek. Fotoğrafın tamamını bu haftada sonuna geldik diyelim. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir'de 91, Bursa'da 101.4, Kocaeli'nde 90.7. Sevgili Yavuz Ohan, İsmail Saymaz ve Akif Bekir bütün bir hafta biliyorsunuz gezdiler, İzmir'e kadar gittiler, başkan adaylarıyla konuştular. Seçim yayınları bütün hızıyla devam ediyor fotoğrafın tamamında. Biz noktayı koyarken Çanakkale şehitlerimizi analım istedik. Türkiye'nin en büyük endüstri gruplarından biri olan Kale Grubu'nun hazırladığı bir video var. Sosyal medyada görürsünüz ama biz müziğini paylaşalım istiyoruz. Dünyaca ünlü piyanistimiz, Amerika'da yaşar kendisi, sevgili Fahir Atakoğlu, Çanakkale türküsüne çok güzel bir varyasyon yapmış. Hem onları dinleyelim, hem şehitlerimizi, Ulu Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kere daha saygıyla, sevgiyle analım, önlerinde saygıyla eğilelim. Görüşmek üzere. Ben Ahu Özyurt. Fotoğrafın tamamını sizlere vermeye gayret edeceğiz. Bugün sıcağı sıcağına hakikaten hem siyaset çok yoğun hem ekonomi cephesinde önemli gelişmeler var. Sıcak gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor. McKinsey meselesi birazcık daha gündemimizde kalacak gibi. Belki kendi başından bu yana duyduğumuz en gerçekçi tespitler meclis kürsüsünden. Biraz sanat, bu hafta enteresan gelişmeler.
Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.